İnsan ve Davranışı. Doğan Güceloğlu. 22. kaset B yüzü. Sayfa 437. Bu yaklaşımın temel varsayımı şudur: İnsanlar psikolojik gelişim, büyüme ve sağlıklı denge yönünde davranmaya meyilli olarak doğarlar. Bu eğilime kendini gerçekleştirme veya yalnız gerçekleştirme eğilimi adı verilir. Carl Rogers danışan merkezli terapi yaklaşımı bu insancıl okulun en yaygın olarak kullanılanıdır. Fritz Perls'in Gestalt yaklaşımı da insancıl okul yaklaşımını kabul eden kişilerce sık sık kullanılır. Varoluşçu insancıl yaklaşıma göre birey arzu ve gereksinimlerini tutarlı bir biçimde kendi psikolojik gelişim ve büyüme yönünde ifade etmek ister. Bu ifadeler kendini bazen saldırganlık, bazen cinsellik, bazen de bağımsız olma biçiminde gösterir. Ne var ki böyle ifadeler çoğu kez çocuğun çevresince kabul edilmez ve çocuk değişik biçim ve derecelerde cezalandırılır. Bireyin sağlıklı bir biçimde büyümesinin engellenmesi, onun temel bazı gereksinimlerini ve arzularını inkar etmesine, onların farkında olmaya yeteneğini kaybetmesine yol açar. Murat gerçekte ne istediğinin farkında olmadığı için duygusal çöküntüye uğrar. Affedersiniz. Gerçek arzu ve gereksinimlerini inkar etmeye alıştığından bir süre sonra onların farkında olma yeteneğini kaybeder. Belki de Murat üniversiteye gitmek istemez ama inkar onun gerçek isteğinin farkına varmasını engeller. Sayfa 438. Bu isteğinin farkına varma çabası yerine duygusal çöküntüyü tercih eder. Böylece hem gerçek arzusunun farkına varmayı hem de sevmediği, istemediği üniversite derslerinde çalışmayı önlemiş olur. Belkıs niçin evrensel göreve çağrılır? Belki de yalnız bir ev kadını olmanın ötesinde gönlünün çektiği mesleğiyle ilgili bazı arzuları vardır. Fakat bu arzuların kabul edip farkına varamaz çünkü başarısızlıktan korkar. Kendinin daha önemli olduğuna inanmak için evrensel bir göreve çağrıldığını inanmaya başlar. Belki de cinsel yönden yetersiz olduğunu düşünür. Böyle bir eksikliğin farkına varmak onu rahatsız edeceğinden, o eksikliği başkalarının, özellikle kocasının kendisini cinsel yönden kötüye kullandığı biçiminde gösterir. İbrahim şu anda yaptığı işi artık doyurucu bulmaz. Ancak yaşlandığını hissettiği için bir meslek değiştirme aşamasında olmadığını düşünür. İşini değiştirme olasılığı ona kaygı verir. Kaygı nöbetleri yüzünden işiyle ilgili derin bir bilinçlenmeye erişemez ve belki de işiyle ilgili sevmediği bazı faaliyetleri durduramaz. Affedersiniz. Yan başlık: Biyolojik tıbbi yaklaşımlar. Biyolojik yaklaşımı kabul eden psikologlar normal dışı davranışın temelinde iki temel faktör ararlar. Bir, genler yoluyla ana babadan çocuklara geçen kalıtımsal faktörler ve 2. beslenme türü, alınan ilaçlar, iklimde meydana gelen değişiklikler gibi çevresel faktörlerin etkisi altında bedende meydana gelen biyokimyasal dengesizlikler. Örneğin Murat'ın duygusal çöküntüsü ya kalıtımsal yolla ana babasından bir eğilim olarak kendisine geçmiştir ya da onun içinde bulunduğu çevresel koşullar onun bedeninde, özellikle beyninin biyokimyasında dengesizlikler yaratmıştır. Bu düşünce Belkıs'ın şizofreni türünden davranışını da aynı biçimde başka bir deyişle kalıtımsal ya da biyokimyasal dengesizlik olarak açıklar. İbrahim'in kaygı nöbetlerinin de biyolojik ve kimyasal nedenlerle açıklandığını okuyucu kuşkusuz tahmin eder. Biyolojik nedenlerle açıklamalar yapan psikologlar belirli araştırmalara dayanırlar. Duygusal çöküntü, depresyon ile biyolojik nedenlerin ilişkisi üzerinde yapılan araştırmaları özetleyen yayınlar, kalıtımın ve biyokimyasal dengenin önemli etkenler olduğunu göstermektedir. Böyle araştırmalara şizofreni ve kaygı konusunda da rastlıyoruz. Yan başlık: Etkileşimsel yaklaşım. Bütün bu yaklaşımları gördükten sonra modern psikoloğun etkileşimsel bir tutum takınması gerekir. Etkileşimsel tutum, insan davranışının son derece karmaşık bir sistem olduğunu kabul ederek bireyin değişik faktörlerin etkisi altında davrandığını düşünür. Bu nedenle tekçi görüşü değil, her psikolojik okulun öne sürdüğü temel faktörlerin etkisi olduğunu düşünerek açıklamalarını yapar. Bu görüş, psikodinamik görüşün çelişki kavramını, davranışçı görüşün öğrenme yaşantılarıyla ilgili titizliğini, insanın gelişme ve bütünleşme gücünü vurgulayan varoluşçu görüşün gerçekleşme kavramını ve nihayet kalıtım ve biyokimyasal yapıda kendini gösteren biyolojik faktörleri önemser. Sayfa 439. Normal dışı davranışın ve içinde oluştuğu ortamın türü bazı kavramları daha olanaklı, bazılarını ise daha olanaksız kılar. Psikolog bu toplu seçim içinde kendisini en iyi açıklama getiren kavramlar dizisini seçmek zorundadır. Etkileşimsel görüş, yukarıda sözünü ettiğimiz farklı yaklaşım biçimlerinden herhangi birinin bütün davranış bozukluklarını tek başına açıklamakta yeterli olamayacağını baştan kabul eder. Bu nedenle belirli bir psikoloğun yalnız biyolojik nedenlerle ilgilenmesi, bir başkasının öğrenme kavramlarından başka hiçbir kavrama ilgi göstermemesi, etkileşimsel görüşe göre sağlıklı bir yaklaşım değildir. Alt ana başlık 3. Normal dışı davranışın teşhis kategorileri. Normal dışı davranışların türlerinin gözlenmesi ve değişik türlere, kategorilere ayrılarak her birinin ayrı ayrı isimlendirilmesi teşhis için önemli bir adımdır. Teşhis kategorileri psikolog ve psikiyatrist arasında belirli bir mesleksel dilin doğmasına ulaşmıştır. Bu dilin kaynağı milattan önceki yıllara kadar gider. Hipokrat bazı davranış bozukluklarını tanımlamış ve mania, melankoli ve beyin humması isimlerini vermiştir. Bundan yaklaşık 100 yıl önce bir Alman doktor Emil Krapel'in bugünkü sınıflandırma düzeninin temelini atmış ve yaptığı sınıflandırma bugüne kadar etkisini sürdürmüştür. Amerika'da ülke çapında bir sınıflandırma ve teşhis birliği sağlamak için Amerikan Psikiyatri Birliği Akıl Hastalıkları Teşhis ve İstatistik El Kitabı adlı kitabı 1952'den bu yana 3 defa gözden geçirerek bastırmıştır. Her gözden geçirme, yeni yapılan araştırmaların ve bulguların ışığı altında kitaba yeni düzenlemeler ve ilaveler getirilmiştir. Şu anda kitabın 3. gözden geçirilmiş baskısı teşhis kategorilerini tanımlamada temel olarak kullanılır. Şimdi akla şu soru gelebilir. Acaba psikiyatristler ve psikologlar belirli bir davranış bozukluğunun teşhisinde birbirleriyle ne kadar tutarlı davranırlar? Belirli bir davranış bozukluğuna değişik psikiyatristler aynı adı verebilirler mi? Bu konuda birçok araştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar pek iç açıcı değildir. Nevroz adı verilen davranış bozukluklarıyla ilgili olarak yapılan teşhislerde psikiyatristler ve psikologlar birbirleriyle çelişkiye düşmüşlerdir. Ancak psikoz ve beyin zedelenmeleri hakkında ise daha tutarlı teşhislerde bulunmuşlardır. Aşağıda verilecek kategoriler akıl hastalıkları teşhis ve istatistik el kitabının 3. gözden geçirimine dayanarak yapılmıştır. Bu kategorileri okurken bunların bir deneme olduğunu ve okuyucuya bir fikir vermek için buraya aktarıldığını unutmayın. Kendinizin ya da çevrenizdekilerin davranışlarına isimler verip etiketlemeye kalkışmayın. Yalnız bilginizi ve algılamanızı arttırmak için kullanın fakat bir terapist gibi çevrenizdekilere tedavi yolları gösterecek tavırlar takınmayın. Bu görevi psikiyatrist ve psikologlara bırakın. Sayfa 440. Alt ana başlık 4. Kaygı ile ilgili bozukluklar. Kaygı, insanın günlük davranışında en sık gözlenebilen bir haldir. Herkeste değişik derecelerde kaygı vardır ve hiç kaygısı olmayan kimse hemen hemen yoktur. Fakat kaygının türü ve derecesi önemlidir. Kaygı, bireyin günlük yaşamının merkezi olur ve birey kaygı üzerinde odaklaşırsa, o zaman kişi normal yaşamını sürdüremez hale gelir. Bu haller, bireyin değişik davranış bozuklukları geliştirmesine yol açar. Bu bölümde kaygıdan kaynaklanan bu cins davranış bozuklukları anlatılmaktadır. Yan başlık, kaygı halledi. Kaygı nöbeti içinde olan kişi, sürekli kaygılandığı halde, kaygının kaynağını göstermekte zorluk çeker. İbrahim'in kaygı nöbeti, böyle kaynağı belirsiz bir kaygı türüdür. Kaygısı yüksek olan kişiler, kaygı halinin etkisi altında, çok sayıda bedensel ve psikolojik belirtiler geliştirirler. Bu belirtilerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Kasların çok gergin olması. Kaşlar sürekli çatıktır. Kaslar sürekli gergindir. Kişi gevşeyemez ve gerginlik kaslara bir titreme getirir. Buradaki ilk kelimenin kaşlar mı kaslar mı olduğu tam belli değil. Baskıda bir ş harfi izi var fakat gayretsilik sed olarak da kullanılabilir. Devam ediyoruz. Otonom sinir sisteminin yüksek düzeyde faal olması. Terleme, kalbin çarpması, avuçların soğuk olması, baş dönmesi, mide bulanması ve ishal bu belirtilerden bazılarıdır. Üçüncüsü, tedirgin bekleyiş hali. Üzülme, kendine ve başkalarına olabilecek kötü şeyler düşünmekten kendini alakoyamama hali görülür. Dört, dikkat toplamada zorluk. Bir iş üzerine dikkati toplamakta zorluk çekme, çabucak sinirlenme ve uykusuzluk halleri görülür. Sayfa 441. Panik halleri de kaygı hallerinden biri olarak gösterilebilir. Panik aşırı kaygı hallerinde kendini gösterir. Panik derecesinde kaygı duyan kişiler solunum zorlukları da çekerler. Solunum zorlukları kesik kesik ve sık sık nefes alma şeklinde kendini gösterebildiği gibi nefes almada tıkanıklık biçiminde de ortaya çıkabilir. Kaygı daha önce de söylediğimiz gibi değişik derecelerde hemen hemen herkeste bulunur. Şiddeti ve sürekliliği arttığı zaman bir sorun olarak karşımıza çıkar. Esasında hiç kaygı duymayan kişilerin verimliliğinde bir düşüklük söz konusudur. Şekil 13.1 kaygı derecesiyle öğrenmenin verimlilik derecesi arasındaki ilişkiyi gösterir. Şekilde görüldüğü gibi kaygı derecesinin çok düşük olduğu hallerde öğrenmedeki verim de düşüktür. Kaygı orta derecelerde iken öğrenmedeki verimlilik düzeyi en yüksek noktasına ulaşır. Orta noktadaki noktayı aşan kaygı öğrenmedeki verimliliği azaltır. Kaygı en yüksek derecelere ulaştığı zaman başka bir deyişle birey panik derecesinde kaygılandığı zaman öğrenmede verimlilik şekilde gözlendiği gibi yine en düşük düzeye inmektedir. Yan başlık, fobiler. Herkesin hem kaygısı hem de korkusu vardır. Bu doğaldır. Ne var ki korkunun derecesi kişinin günlük yaşamını aksatacak düzeye erişip onun normal işlevini engellediği zaman doğal olmayan bir durum söz konusudur. Bu durumda fobilerden söz ederiz. Fobilerin en belirgin özelliklerinden biri onların kaynağının bilinçsiz oluşudur. Fobilerin kaynağı Freud'un yaklaşımına göre bilinçaltında çözümlenmemiş çelişkilerdir. Bu çelişkiler çözümlenmedikçe yalnız fobinin ortadan kaldırılmasına çalışmak yetersiz ve anlamsız bir çabadır. Örneğin zararsız yılandan korkan bir yetişkin erkeğin yılan fobisi, Freud'cu yaklaşıma göre onun Ödipus kompleksi sonucunda babasının ilişkisini çözümleyememiş olmasından ileri gelir. Bu kişi bilinçaltında cinsel organını kaybetmekten korkar. Davranışçı görüşe inanan bir psikolog hastayı tedavi etse ve yılan korkusundan kurtarsa bile bilinçaltındaki çelişki henüz çözümlenmediği için kişi kendisine başka bir fobi bulur. Tablo 13.1 belli başlı fobilerin bir listesini vermektedir. Psikologlar fobileri iki kategoriye ayırırlar. Basit fobiler ve karmaşık fobiler. Basit fobi oldukça iyi belirlenmiş tek bir nesne veya durumdan gelen korkuyu tanımlar. Karmaşık fobi ise çok boyutludur. Örneğin yılandan korkma ya da yüksek yerlerden korkma basit fobilere örnektir. Öte yandan agorafobi adı verilen türden fobi dışarıda toplum içinde yabancı kimselerin arasında ortaya çıkar ve görüldüğü gibi son derece karmaşık uyarılıcıları içerir. Sayfa 442. Agorafobinin aslından çevirisi çarşı veya pazar yerinden korkmadır. Fakat psikoloji yazılarında açık yerden korkma biçiminde adlandırılmıştır. Tablo 13.1. Sık sık gözlenen bazı fobiler. Fobinin ismi akrofobi. Korkulan uyarıcı yükseklik. Fobi, agorafobi, uyarıcı açık alan. Ayılurafobi, kediler. Antofobi, çiçekler. Antrofobi, insanlar. Akvafobi, su. Astrafobi, şimşek. Brontofobi, gök gürültüsü. Klostrofobi, kapalı yer. Kinofobi, köpek. Ekuinofobi, atlar. Herpetofobi, kertenkele, mizofobi, pislik, bulaşıcılık, nikotofobi, karanlık, gece, ofidofobi, yılanlar, pyrofobi, ateş. Şimdi bir örnek vaka ile fobilerden birini inceleyelim. Ali'ye 33 yaşlarında agorafobisi olan bir ev kadınıdır. Yabancıların yanında genellikle kalabalık yerlerde her zaman oldukça tedirgin olan bir kişiliğe sahiptir. Son yıllarda onun tedirginliği ve utangaçlığı tam anlamıyla bir fobi haline dönüşmüş ve günlük yaşamını olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır. Katiyen evden çıkmak istememektedir. Komşuya dahi gitmeyi düşünmeyen Ali'ye bir sinema veya lokantaya gitmek istediğinde bile içine korkular girmektedir. Bakkala gitmekten korktuğu için alışveriş yapmamakta ve bu yüzden de suçluluk duymaktadır. Çünkü bir ev kadını olarak evin yiyeceklerini kendisinin alması gerektiğine inanmaktadır. Bakkaldan alınacakları başkalarından rica ederek eve getirebilmektedir. Kocası veya büyük oğlu evde ise onları bakkala göndermektedir. Onlar kendisinin agorafobisi olduğunu bilmektedir ama onlar evde yoksa o zaman bir komşudan rica etmekte fakat agorafobisi olduğunu söylemekten utandığı için başka bir mazeret uydurmaktadır. Son zamanlarda kocasıyla bu sorunu yeniden konuşmuşlar ve bir terapiste başvurmaya karar vermişlerdir. Sosyal fobiler de karmaşık fobilerden biridir. Sosyal fobinin temelinde başkaları beni görünce ne der türünden, başkalarının yargılamasından korku vardır. Böyle kimseler toplum içinde hatta telefonda bile başkalarıyla konuşmaktan çekinirler. Sayfa 443. Terapistlerin basit ve karmaşık fobiler arasında ayrım yapmasının temelinde yatan en önemli neden şudur. Basit fobiler bireyin günlük yaşamını pek aksatmaz. Buna karşılık karmaşık fobiler bireyin yaşama uyumunu zorlaştırır. Buna ek olarak basit fobilerin tedavisi daha kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Karmaşık fobiler tedaviye direnç gösterirler. Ayrıca bazı karmaşık fobiler kaygı nöbetleriyle birlikte gelir. İşte bu nedenlerle psikologlar basit ve karmaşık fobileri birbirlerinden ayırt ederler. Fobilerin kolayca ortadan kalkmayışını psikologlar genellikle şu iki temel faktörle açıklarlar. 1. Belirli bir uyarıcıdan, örneğin köpekten korkan birey, bu uyarıcıdan sürekli kaçındığından uyarıcı ile olumlu bir deneyim geçirmeyi imkansız kılar. İlk korku ömür boyu sürer. 2. Korkuyu devam ettirici diğer bir faktör de, korkulan nesne ya da durum yeniden ortaya çıktığında kişinin kendi kendine sürekli olumsuz mesajlar vermesi ve böylece olumlu bir deneyimin gelişmesini önlemesidir. Örneğin uçaktan korkan kişi uçağa bindiğinde sürekli kendi kendine şimdi uçak düşecek ve ben öleceğim derse hiçbir zaman uçakta uçmanın zevkine varamaz. Olumlu deneyim böyle önlenince ilk korku ve kuvvetini koruyarak devam eder. Yukarıda söylediğimizden fobilerin tedavi edilemez olduğunu çıkarmayın. Çoğu kimse tedavi sonucu bu davranışlardan kurtulur. Her kişinin özel durumuna göre gerekli tedavi uygulandığından net bir sonuca varmak yanlış olur. Yan başlık. Obsesif kompulsif bozukluklar. Obsesif kompulsif bozukluklar düşünme ve davranma saplantılarını ifade ederler. Obsesif bir kişi kafasına takılan bir fikirden kurtulamaz. Fikir kafasında sürekli tekrar eder. Bir nevi düşünce saplantısı oluşturur. Belirli bir şarkı hiç istemediğiniz halde sürekli zihninizde tekrar ettiğiniz anlar oldu mu? Affedersiniz. Bu durumun aşırı derecesi obsesifliği ifade eder. Kişi belirli bir davranışı yapmaktan kendini alıkoyamıyorsa ve belirli bir davranışı yapmaya saplanıp kalmışsa o kişiye kompulsif adı verilir. Bu ikisi yani bir düşünceye veya bir davranış saplanma çoğu kez bir arada ortaya çıkar. Ve böyle bozukluklara obsesif kompulsif bozukluklar adı verilir. Obsesif kompulsif bozukluklar genellikle şu üç türde kendini gösterir. 1. Bireyin kendine ya da başkalarına zarar vereceği ile ilgili düşünceleri. 2. Pislik ve bulaşıcı hastalıkla ilgili düşünceler. 3. Sürekli olarak tekrar şüphe etme. Birinci türden obsesif düşünce ilk defa anne olan kimselerin bazılarında rastlanır. Anne küçük bebeğini öldürüvereceğini düşünür ve bu düşüncesinden dolayı kendini suçlu hisseder. Bunu kimseye söyleyemez ancak bu fikri kafasında sürekli tekrar eder. Sayfa 444. Bu yüzden çocuk doktorlarının birçoğu ilk doğum yapan annelere ara sıra çocuğa kızgınlık duymalarının hatta onu terk etme düşünmelerinin doğal olduğunu, böyle duygular geldiğinde pek ciddiye almamaları gerektiğini söyleyerek onları bir nevi hazırlarlar. Ciddiye alınmayan düşünce zamanla kuvvetinden kaybederek ortadan kaybolur. Pislik ve bulaşıcı hastalık düşüncesine saplanıp kalmış kişiler ellerini günde 50 bazen 100 defa yıkarlar. Bu kimselerin bazılarından yıkamaktan ellerinin derileri soyulmuş, yara olmuştur. Artık hiçbir şeye dokunamaz hale gelince genellikle tedavi yollarını ararlar. Özellikle davranışçı yaklaşım bu tip davranışların tedavisinde etkin olur. Sürekli ve tekrar tekrar şüphe etme değişik kimselerde değişik konularda kendisini gösterir. Örneğin eve hırsız gireceğinden kuşkulanan kişi eve yeni kilitler vurdurur. Pencereleri yeniden demir parmaklar koydurur. Bununla da yetinmez, akşamları uyuyamaz. Her yarım saatte bir kalkarak kapıyı ve pencereleri yeniden kontrol eder. Aldığı önlemler onun yeniden tekrar şüphe etmesini önleyemez. Alt ana başlık 4. Bedende görülen bozukluklar. Burada bir baskı hatası olduğunu zannediyorum. Çünkü bundan bir önceki alt ana başlığın numarası yine 4'tü. O yüzden bu alt ana başlığı 5 olarak numaralandırırsak herhalde düzeltme yapmış oluruz. Evet, zaten bir sonraki başlıkta 6 olarak geliyor. Demek ki bu alt ana başlık 5. Bedende görülen bozukluklar. Kaygının sebep olduğu bedensel somatoform bozukluklar herhangi bir fizyolojik neden olmadan kendini gösterir. Başka bir deyişle. Psikolojik nedenler bedensel hastalıklara yol açar. Aşağıda bu tür bozuklukların dördünü inceleyeceğiz. Bunlar sırasıyla konversiyon histerisi, psikojenik ağrı veya acı, hipokondriyasis ve hiperkondriyasistir. Yan başlık, konversiyon histerisi. Histeri kelimesini duyduğumuzda büyük bir ihtimalle kendisini duygularına kaptırmış, aklın kontrolünden çıkmış bir kişi aklınıza gelir. Günlük anlamda kelime değişik anlamlarda kullanıldığı halde, psikologlar ve psikiyatristler bu kelimeyi son derece teknik bir anlamda kullanırlar. Terim, eski Yunanlılar tarafından hiç bedensel bozukluğu olmadığı halde, bayılan, sağır olup duymayan ve bedeninde felç durumları gösteren kişiler için kullanmışlardır. Freud, böyle kişilerin davranış bozukluklarını konversiyon olarak adlandırmıştır. Yani biçim değişimi. Ona göre bilinçaltındaki kaygı verici çatışma biçim değiştirerek kendini bedende gösterir. Bugün çok sayıda psikolog Freud'un açıklamasını kabul etmediği halde yaygın olarak kabul edilmiş olan biçim değişimi yani konversiyon deyimi kullanılır. Konversiyon histerisi olan bir kişi fizyolojik ve nörolojik biçim neden olmadığı halde belirli işlevsel itaatsizlikler gösterir. Şöyle bir vaka alarak konversiyon listesini örnekleyelim. Hatice 19 yaşındadır. Önce kulakları uğurlamaya başlamış ve birkaç gün sonra da hiç ses duyamaz hale gelmiştir. Doktorların inceleme ve analizleri sonucunda işitme organında ve beyinde herhangi bir bozukluk olmadığı görülmüştür. Kısa süreli psikoterapi hiçbir sonuç vermemiş ve Hatice konuşanların dudaklarına bakarak onların ne dediğini anlamayı öğrenmeye başlamıştır. Sayfa 445. Hatice üzerinde nöroloji bölümünde yapılan incelemeler ilginç sonuçlar vermiştir. Arkasında aniden el çırpmaya herhangi bir tepki göstermemiştir ama aletler boyun ve baş kaslarında gerilme olduğunu kaydetmiştir. Sanki kaslar sesi işitmeye tepkide bulunmaktadır. Bir dakika sonra eline el çırpma sesi verildiğinde kasların tepkisi ortadan kalkmıştır. Başka bir deyişle Hatice sese yaptığı doğal tepkiyi önleyebilmiştir. Davranışçı bir tedavi uygulanarak bazı kuşlama deneyleri düzenlenmiştir. Kendisine şok verileceği ve Şok hissedince elindeki düğmeye basması söylenmiştir. Her şoktan önce bir ses verilmiştir. Bu ses bazen şok uygulanmadığı halde verilmiştir. Hatice'nin parmaklarındaki kassal faaliyetler onun ses duyduğunu gösterir. Terapist Hatice'ye artık hastalığının geçtiğini ve yarın artık durmaya başlayacağını söylediği halde Hatice'nin durumunda bir değişim olmamıştır. Fakat bir sabah Hatice'nin işitmesi kendiliğinden geri dönmüş ve o günden itibaren Hatice işitme duyusunu hiç kaybetmemiştir. Konversiyon listesinin altında yatan nedenler nelerdir? Hatice niçin işitme duyusunu kaybetmiştir? Bugün üzerinde yapılan anlaşılan açıklama tarzı şudur. Konversiyon histerisi kişinin psikolojik yaşamında bir işlev görür. Başka bir deyişle onun yaşamını daha az tedirgin eder ve böylece daha rahat zaman geçirmesinde etkin olur. Örneğin Hatice'nin annesi onu sürekli eleştiren, sürekli azarlayan bir kadın olduğu için onlar devamlı kavga ederlerdi. Hatice işitme yeteneğini kaybedince kavgalar da bitmiştir. Bu açıklamayı destekleyen gözlemlerden biri de askeri hastanelerde konversiyon listesinde daha çok rastlanmasıdır. Savaş alanında yaralanma ve diğer zorluklardan kaçma bir erkeğin şerefine yakışacak türden hareketler olmadığı için birey hiç farkında olmadan bilinçaltındaki korkunun etkisiyle konversiyon listesi yaratır ve böylece şerefi zedelenmeden savaşın getirdiği tehlikelerden kurtulur. Daha önce bu hastalığın hep kadınlarda görüldüğü zannedilirdi fakat yapılan araştırmalar bunun doğru olmadığını gösterir. Erkekler ve kadınlar hemen hemen aynı oranda konversiyon hissesine tepki konversiyon hissesi gösterirler. Yan başlık psikojenik ağrı. Psikojenik ağrı konversiyon hissesine benzer. Tek farkı duyu organlarında bir işlev bozukluğu yerine bedenin değişik yerlerinde sürekli bir ağrının veya acının olmasıdır. Bedensel ağrının fizyolojik ve nörolojik olarak nedenini bulmak olanağı yoktur. Konversiyon histerisinde olduğu gibi psikojenik ağrı bireyin yaşamında belirli bir uyumu sağlar. Başka bir deyişle bir işlevi vardır. Örneğin böyle bir ağrı ve acıların tutsağı olan kişi kendisine kaygı verecek daha kötü durumları düşünmekten kurtulur. Diğer bir başkası başka türlü göremediği ilgi ve sevgiyi bu acılar sayesinde elde eder. Sayfa 446 yan başlık hipokondriyasis. Bazı kimseler sürekli sağlıklarından şikayet ederler ve her fırsatta doktora giderler. Her gün bir başka yere ağrır. Çeşitli hastalıklara yakalanırlar. Bedenin değişik yerlerinden çeşitli şikayetleri vardır. Bütün ilaçların isimlerini bilirler ve sürekli değişik haplar içerler. Bu kişiler hipokondriyasis hastalığının belirtilerini gösterirler ve bunlara hipokondriyak adı verilir. Freudçi psikologlar hipokondriyasisi yer değiştirme adı verilen bir savunma mekanizmasını örnek olarak alırlar. Onlara göre bilinçaltındaki çözümlenmemiş çelişkiden doğan kaygıyla doğrudan uğraşamayan kişi bu kaygıdan kurtulmak için bedensel hastalıklar icat eder. Davranışçı psikologlar ise bireyin küçüklükten itibaren ancak hastalık bahanesiyle kendi üzerine dikkat çekebildiğini ve bu yüzden hipokondriyak olduklarını ileri sürerler. Öte yandan varoluşçu psikologlar davranışların dediklerine benzer bir tarzda düşünürler. Onlara göre bu kişilerin düşük benlik değerleri vardır ve bunlardan kaçınmak için başkalarının dikkatini alırlar. İlgiyi ancak hastalık bahanesiyle elde edebileceğine inanırlar. Hiperkondriyasis yan başlık. Hiperkondriyasis yukarıda anlatılan hipokondriyasisin tam tersidir. Çok ender görülen bu davranış bozukluğunu gösteren kişiler hastalık belirtileri ortada olduğu halde doktora gitmezler. Bu kişilerin çoğu kalp hastalığından, kanserden, böbrek veya karaciğer iltihaplanmasından ölürler. Çünkü daha önceki belirtileri önemsemedikleri için doktora gittiklerinde, daha doğrusu doktora götürüldüklerinde iş işten geçmiş, geç kalınmıştır. Hipokondriyasisin de bireyin yaşamında bir işlevi vardır. Bu birey ya bana bir şey olmaz, ben kuvvetliyim gibi bir benlik bilinci.